Ayrım 47, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 503. Günler ilerledikçe anne kızın çeyiz hazırlıkları da hızlanıp ilerlemekteydi. Son günlerde Hilal'in elindeki çeyizin dışında itinayla işlediği birkaç parça nakış vardı ki bunlar maddi değerinden çok manevi değeri olan şeylerdi. Genç kız daha görmeden yalnız Doktor Nazım amcasının anlattığı kadarıyla son derece yüksek takdir ve hürmet hisleriyle sevip bağlandığı kayınbabasına hediye etmek üzere işlediği bu üç şeye göz nurunu ve olanca ruh inceliğini dökerek gece gündüz zevkle çalışıyordu. Bunlar yeşil düşes saten üzerine sarı sim sırmalarla işlenmiş bir takke ile yine sarı sim sırmalarla ve yakut rengi taşlarla işlenmiş aynı yeşil saten düşesten bir seccade ve bir de Kur'an kılıfıydı. Hakkında takdire şayan çok şey dinlemişti ama daha kayınpederinin ismini dahi bilmiyordu Hilal. Bunu annesine de sormamış, daha doğrusu sormaya lüzum görmemişti. Anne kız için mühim olan husus sadece Nusret'in babasının da en az kendi kadar muhafazakar, imanlı ve yüksek seciyeli bir insan olmasıydı. Böyle muhterem bir insan için günler ve geceler dolusu dökülen göz nurları nasıl feda olmasındı ki? Hilal bu duyguyla kayınpederine işlediği nakışlara o çok ince zevkli annesinin dahi yardım için el sürmesini istemiyor, manevi değeri yüksek olan bu üç parça eşyanın tamamen kendi göz nurunun mahsulü olmasını, kendi elinden çıkmasını arzuluyordu. O gün yine zarif motiflerle müzeyyen seccadesi elinde bir yandan istikbale ait tatlı hayaller kuruyor, diğer yandan ruhunun ince zevkini nakış nakış yeşil saten kumaş üzerine döküyordu. Feyza artık tamamen iyileşmişti. Hem öylesine iyileşmişti ki içinde yaşadığı şu saadet günlerinde kendisini eskisinden hatta ilk genç kızlık devresinin o cevval, hareketli, yerinde duramaz Feyza'sından çok daha zinde, sıhhatli ve çevik hissediyordu. Kızının rahatlıkla çeyizini işleyip tamamlaması için ona ev işlerini tamamen yasaklamış, bütün işleri üzerine almıştı. Şimdi de Hilal oturduğu yerde nakışını işlerken o da sokağa bakan pencereden divan örtülerini silkelemekteydi. Birinci divan örtüsünden sonra ikincisini silkelemek üzereydi ki gözleri sokaktan geçmekte olan yaşlıca bir kadına takıldı ve gayri ihtiyari aynı anda seslendi. Hatice teyze, Hatice teyze. Evet, rengi uçmuş, tüyleri dökülmüş, mantosunun ve eski siyah başörtüsünün içinde dalgın ve üzgün bir şekilde ağır ağır yürüyen kadın hakikaten Hatice teyzenin ta kendisiydi. Feyza'nın o kabuslu evlilik yıllarında senelerce dadısıyla birlikte kendisine emeği geçmiş aşçı kadın Hatice teyzeydi bu. Kadın kendi ismini duyar duymaz sesin geldiği tarafa bakıp da açık pencere önünde duran Feyza'yı görünce ilk anda tanıyamadı onu. Ama biraz yaklaşıp da o sevinç dolu güzel yüzü daha yakın görünce gözlerine inanamamanın hayreti içinde haykırdı. Aman Allah'ım, rüya mı görüyorum? Feyza Hanım, hanımım, sensin değil mi kızım? Feyza bir rüzgar hızıyla koşup kapıyı açtı. Hatice kadınla gözyaşları arasında sarmaş dolaş oluşlarını Hilal yerinden hayretle seyrediyordu. Hilal bu kadını ömrü boyunca gördüğünü hiç hatırlamıyordu. Feyza da bunu bildiğinden çocuklar gibi sevinerek Hilal'e seslendi. Hilal, bak kim geldi. Kalk ayağa da öp teyzenin elini yavrum. Bu teyzenin evliliğim müddetince bana hiçbir şeyi bilmez küçücük bir bebekken de sana çok emeği geçti. Hatice teyze elini öpen genç kızı tepeden aşağıya bir süzdükten sonra ''Aman hanımım'' dedi. ''Dünyada inanmam. Ayol, bu sahiden benim elimde olan Hilal mi?'' Hilal ya teyzesi, senin o ufacıkken bıraktığın yaramaz Hilal. Dünya devranı böyle, büyükler yaşlanıyor, küçükler büyüyor canım teyzem. Feyza, Hatice kadının mantosunu alıp camı kapattıktan sonra, maziden bir yaprak gibi savrulup önüne düşen yaşlı kadının karşısına geçip oturdu ve başladı heyecanla sorup soruşturmaya. Anlat bakalım Hatice teyzem, seni hangi rüzgarlar attı bu sokağa? Ne işin vardı buralarda senin? Yaşlı kadın ilk sevinç anı geçince dertli dertli içini çekti. Derdimi deşip de dertsiz başını ağrıtıp ne yapacaksın hanımım? Hayırdır inşallah Hatice teyzem. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hem o nasıl söz? Müminin derdiyle dertlenmeyen mümin olamaz. Sence bir mahsuru yoksa anlat Allah aşkına. Anlatayım hanımım, anlatayım. Bana bir daha hanımım dememen şartıyla seni dinliyorum Hatice teyzem. Beni artık eski hanımın olarak değil de bir öz kızın gibi bilerek anlat. Haklısın benim altın yürekli yavrum, sağ ol. Öyle uzun uzadıya anlatacak bir şeyim yok. Sadece işsiz kaldım. Çok uzun zamandır işsiz duruyorum. Çok perişan bir vaziyette kaldım. Evde bakmaya mecbur olduğum sakat bir delikanlı oğlum olmasa, tek başıma nasıl olsa yavan ekmek geçinir giderim. Lakin çalışamaz haldeki bir evlada bakma mecburiyeti belimi büküyor. Peki hiçbir iş bulamadın mı teyzeciğim? Bulamadım yavrum, bulamadım. Aylardır çalmadığım kapı kalmadı. Bugün de sizin arka sokakta oturan bir eski ahbaptan haber alacaktım. Onun için geldim buralara. Kocasının patronu yeni evlenmiş. Eve iş yapıp yemek pişirecek becerikli bir kadın arıyormuş. Tabii onlar da beni tavsiye etmişler. Fakat patron daha yaşımı sorar sormaz bize gelmez, yaşlıdır diyerek kabul etmemiş. Vah vah, ama teyzeciğim, adam seni görseydi eminim ki böyle düşünmezdi. Senden daha becerikli, senden daha güzel yemek pişiren kadını nereden bulacaklar? Üstelik yaşını da hiç göstermiyorsun sen. Ayrıldığımız günden bu yana o kadar az değişmişsin ki, bu kadar dertli ve üzüntülü olduğun halde hala dinç ve kuvvetlisin maşallah. Nerede kızım, nerede? Yaşlandık yaşlanmasına ya, bugün bir iş bulsam, evelallah bugünkü deyime gençleri cebimden çıkarırım. Lakin takdir, ne denir? Öyle teyzeciğim, tabii takdiri ilahi böyle. Onun için kendini fazla üzme. Bir sivrisineği, bir örümceği, bir küçük karıncayı dahi görüp gözeten, rızkını veren Allah Teala, elbet senin gibi temiz bir kulunu da aç ve çıplak bırakmaz. Oğlum meselesi olmasa sana gel burada beraber oturalım, Mevlam ne verdiyse yer birlikte geçinir gideriz diyeceğim, fakat Allah razı olsun kızım, bunu düşünmen dahi yerine getirmiş kadar makbule geçti inan. Dur bakalım, hele gün doğmadan neler doğar. Feyza, Hatice kadını o gün ısrarla öğle yemeğine alıkoydu. Yemekten sonra da bir iki saat oturup dertleştiler. Eski günlerin acı tatlı hatıralarını anarken kah gülüyor, kah acı gözyaşları döküyorlardı. Hele dadının vefat haberi yaşlı kadını çok sarsmıştı. Akşama yakın Hatice kadın ayrılırken Feyza adeta yalvarırcasına ''Bu garip kızına iş bulduğunda haber vermezsen meraktan ölürüm inan.'' dedi. Sen söylemesen de ben seni hele bundan böyle bırakır mıyım hiç canım kızım? Elbette, hem de sık sık geleceğim. Seni öteden beri öz evladım gibi sevdiğimi bilirsin. Hatice kadını geçirdikten sonra Hilal, bir müddettir annesinin yaş görmediği güzel gözlerinden yaşlar süzüldüğünü görünce dayanamadı ve merakla sordu. Niçin ağlıyorsun anneciğim? Doktor amcam söylemedi mi kaç kere ağlamak, üzüntü senin en büyük düşmanlarındır diye? Feyza gözyaşlarını kurularken bir yandan da ''Haklısın yavrucuğum'' dedi. ''Biliyorum, hele bundan sonra olur olmaz şeylere kendimi üzüp ağlamamam lazım. Fakat insanlık duygusu, vicdan ve merhamet denilen şeyler öyle yüksek unsurlardır ki bu hislerle dolu olan bir insan istese de onları içinden söküp atamıyor. Ah yavrum ah, düşmez kalkmaz bir Allah. Şu pılıpırtı içinde omuzları çökük vaziyette görmüş olduğun yaşlı kadın yok mu? O aslında ne gün görmüş bir hanımefendidir bir bilsen. Yanımda çalıştığı sıralarda bir gün bana hayatını anlatmıştı. Kendisi Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini yaşadığı sıralarda dünyaya gelmiş. Babası ilmi, yüksek ahlakı, fazileti ve hayırseverliğiyle hem sarayın hem de halkın sevgi ve takdirini kazanmış bir paşaymış. Hatice teyzenin gençliği muhteşem bir konakta, dadı ve hizmetçiler arasında geçmiş. O saltanatlı günlerin resimlerini görmeseydim bu kadarına inanamazdım belki. Cumhuriyetin ilanından bir müddet sonra önce annesi ardından da paşa babası vefat edince Hatice teyze tek erkek kardeşiyle birlikte hayatta yapayalnız kalmış. İki kardeş rüştünü ispat edecekleri tarihe kadar vicdansız ve kaba saba bir adam olan amcalarının yanında çok acı ve sıkıntılı günler geçirmişler. Kendisinden 3 yaş büyük olan ağabeyi mirasa hak kazandığı günden itibaren bir ev kurarak kız kardeşini yanına almış. 3-4 sene devam eden huzurlu bir hayattan sonra kızcağız bu defa da ağabeyisini bir kazada gencecik yaşında kaybetmiş. Tabii ne kadar varlıklı olursa olsun tek başına oturamayacağından tekrar amca evine dönmüş. Bu arada güzelliği ve terbiyesiyle çevresinin takdirini toplayan genç kıza birçok kıymetli talip çıkmakta, fakat amcası bunların hiçbirine yanaşmamaktaymış. Nihayet gerek kültür, gerekse karakter seviyesi kendisinden çok aşağı olan bir genç adamla amcasının baskı ve ısrarları neticesi çarnaçar evlenmiş. İşte dertli kadının esas çilesi bundan sonra başlamış. Adam vurucu kırıcılığından, huysuz ve mızmızlığından başka içkicinin, kumarbazın biriymiş de aynı zamanda. Uzun sözün kısası, kadıncağızı hayatı boyunca kan kusturmuş adeta. Tabii bu arada Hatice teyzenin bütün malı, mülkü ve elindeki mirası da sefaat alemlerinde, kumar masalarında eriyip yok olmuş. Zamanla sefaletin pençesine düşen ailede geçimsizlikle şiddetlenince zalim ve duygusuz adam en sonunda çileli kadını boşayıp tek ve sakat yavrusuyla sipsivri ortada bırakıvermiş. Hatice teyze her ne kadar genç kızlığında paşa babasının tuttuğu hususi hocalar tarafından evinde iyi bir tahsil görüp mükemmel şekilde yetiştirilmişse de resmi diploması olmadığından hiçbir resmi dairede çalışma imkanı bulamamış ve en sonunda da gördüğün gibi el kapılarında aşçılık, hizmetçilik yapmak için kapı kapı dolaşan bir duruma düşmüş bulunuyor. Allah kimseyi gördüğünden ayırmasın kızım. Onun için halimize daima bir yiyip bin şükretmeliyiz. Hilal annesini dinlerken öylesine duygulanmıştı ki yanaklarından süzülen yaşların önünde işlediği seccadenin üzerinde iri iri yayılıp genişlediğini fark etmemişti bile. Hatice teyze hakikaten de sözünde durmuştu. Birkaç günde hiç olmazsa haftada bir defa mutlaka uğruyor, bir iki saat dertleştikten sonra sakat oğlunun ihtiyaçlarını görmek üzere küçük evceğizinin yolunu tutuyordu. Her gelişinde Feyza heyecanla sorardı. Ne oldu Hatice teyzem? Hayırlı haberlerin vardır inşallah. Onun cevap yerine boş avuçlarını çaresizlik içinde açarak, üzüntüyle boynunu büktüğünü görünce de, hakkında hayırlısı canım teyzem, üzme kendini. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler değil mi diyerek teselliye çalışırdı kadıncağızı. Böyle günlerden birinde Hatice teyze yine kederli yüzüyle kapıda belirmişti. Feyza onu her zamanki güler yüzlü ve sıcak alakasıyla karşılayıp içeri aldı. Hilal de annesinin hayatını anlattığı günden beri çok sevdiği bu yaşlı teyzenin elini öptükten sonra izzet ve ikram için etrafında adeta fır dönmeye başladı. Hatice teyze bu defa Feyza'nın sormasına bırakmadan "Artık sen sormaktan ben de yok bulamadım demekten bıktım değil mi kızım?" dedi ve ilave etti. Şu bir haftadır kaç kapıyı çalmadım, kaç kişi önünde el ovuşturup boyun bükmedim ki. Ah ne çare, çaldığım her kapı zalimce yüzüme çarpıldı tek tek. Bilirim Allah'tan ümit kesilmez, lakin Rabbim affetsin, benim ümit edecek halim kalmadı artık. Tövbe de Hatice teyzem, tövbe de. Bilirsin ki Cenab-ı Hak sabırlarını denemek için en büyük sıkıntı, eziyet ve cefalarını sevgili kullarına verirmiş. Bu sözler üzerine yaşlı kadının başörtüsünün ucunu gözlerine bastırarak içli içli gözyaşlarını saklamaya çalışması Feyza'ya da Hilal'e de çok dokundu. Şimdi onlar da çaresizlik içinde çırpınan yaşlı kadınla birlikte ağlıyorlardı. Feyza Hatice teyzenin dizi dibine çökerek onun ellerine sarıldı ve yine ağlayarak sormaya başladı. Hiç mi bir umut kapısı yok bu baktığın yerlerde? Hiç mi bir vicdan sahibi çıkmadı karşına canım teyzem söylesene? Var kızım var, çıktı karşıma böyle biri ama ne yazık ki öyle söylediğin gibi vicdan sahibi biri değil. Belki dünyanın en insafsız, en vicdansız insanı. Hem de çok iyi, çok rahat şartlarla, üstelik kendisi iş teklifinde bulundu bana ama... Aması ne? Kim bu bahsettiğin kimse? Senin eski kocan olacak Selim denen o aşağılık herif, anladın mı şimdi? Amasının amasını. Feyza birden bütün vücudunun taş gibi kas katı kesildiğini hissetti. Fakat kendini toparlaması çok sürmedi ve sordu. Selim mi sana iş teklifinde bulundu? Evet, Selim ya. Dün sokakta rastladım. Yılışık yılışıp gelip yanıma sokulunca kan beynime sıçradı. Döktüğü dilleri bir görsen şaşardın. Efendim ne zamandır beni arıyormuş da bulamıyormuş, beni gökte ararken yerde bulmuşmuşmuş. Evin yemek de dahil bütün işlerini çevirebilecek tecrübeli ve itimada şayan bir kadın arıyormuş ama böyle bir kimseyi bu zamanda bulmak mümkün değilmiş, bir sürü mışmış işte. Anlayacağın yana yakıla yanında çalışmam için yalvarışı var ki görme. Feyza ciddiyetle. Sen ne cevap verdin dedi. Hiç ne cevap vereceğim kabul etmedim tabii. Çok ısrar edince de düşüneyim ben sana telefon eder bildiririm deyip atlattım başımdan. İlahi Hatice teyze sen aklını mı kaçırdın? Niye kabul etmedin? Böyle bir teklif kaçırılır mı hiç? Üstelik bilirsin Selim Dolgun da para verir. Hatice teyze Feyza'nın yüzüne şöyle bir esefle baktı ve... Aklını kaçıran birisi varsa o da ben değil kusura bakma ya herhalde sensin kızım. Senin şu perişanlığına sebep olan bir adamın mı hizmetinde bulunacağım ben? Yazıklar olsun sana. Ben daha sana yapılan o haksızlıklar karşısında seni sokağa attıktan kısa bir müddet sonra daha o zamandan dayanamayıp da ayrılmıştım o çirkef herifin yanından. Şimdi tut sen ama Hatice teyze sus sus Sus kızım, dinlemem artık seni. Açlıktan öleceğimi bilsem dönmem o kapıya bir daha. O gün akşamın alaca saatlerine kadar Feyza, yaşlı kadını Selim'in yanına girmesi için iknaya çalıştı. Mecburiyetler karşısında insanın nelere katlanabileceğini, verilecek yüksek meblağı ve rahatı başka hiçbir yerde bulamayacağını, yalnız kendisini değil, bakım ve rahat isteyen biricik sakat oğlunu da düşünmesi icap ettiğini anlattı bir bir. Fakat nafile, Hatice teyzeyi biraz olsun yumuşatmak mümkün olmadı. Aradan bir 15 gün daha geçti. Bu arada Hatice teyze bir kere olsun görünmemişti. Feyza bir yandan merak ediyor, bir yandan da belki de bir iş bulup yerleşmiştir de onun için vakit bulup gelemiyordur diyerek teselli bulmaya çalışıyordu. Fakat bu düşüncesinde yanıldığını, Hatice teyzeyi 15 gün sonra büsbütün sararıp solmuş bir yüzle, iyiden iyiye içine çökmüş yorgun, bitkin ifadeli gözlerle adeta bir sefalet tablosu halinde karşısında görünce anladı. Yaşlı kadın daha mantosunu çıkarmadan adeta çöküverircesine her zaman oturduğu divana oturdu ve oturur oturmaz da ellerini yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. Feyza tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekti ki muzdarip kadın ıslak ellerini yüzünden çekerek "Söyleme bir şey, yorulma yavrum," dedi. "Neticede döndüm dolaştım, yine senin sözüne geldim. Zira artık ne dizlerimde ne de yüreğimde dayanacak takat kaldı. En sonunda o ahlaksız, o düzenbaz herifin kapısına yüz sürmek varmış desene kaderdi. Teyzeciğim, niçin böyle düşünüyorsun? Her şeyde bir hayır vardır mutlaka. Hem Selim her ne kadar kötü karakterli, pis ahlaklı bir insansa da sen de çok iyi bilirsin ki yanında çalışan kadınlara karşı nedense çok anlayışlı, merhametli ve dürüsttür. Bu bakımdan memnun ve müsterih olmalısın değil mi ya? Hadi artık gözyaşlarını sil de. Söyle bakayım, Selim'e telefon ettin mi? Etmedim kızım, daha haber vermedim. Bana biraz daha cesaret verirsin diye önce sana geldim. Feyza acı acı gülümsedi. Sağ ol teyzeciğim. Hayatta ne tuhaf şeylerle karşılaşıyor insan. Kimi derdi ki gün gelip de... Her neyse. Şimdi seni vakit geçirmeden verdiği numaraya telefon aç. Teklifini kabul ettiğini bildir. Yalnız sana iki şartım var. Yoksa birazcık hakkım varsa helal etmem. Senin her sözün benim için değerli bir emirdir. Söyle kızım, çekinme. Estağfurullah Hatice teyze. Birincisi, Selim'in yanına girdin diye benden ayağını kesmeyeceksin. Yine böyle fırsat buldukça sık sık geleceksin. İkincisi ise her ne suretle olursa olsun senin benimle görüştüğünden Selim'in katiyetle haberi olmayacak, tamam mı? İlahi yavrum, düşündüğün bunlar mıydı? Üzme tatlı canını sen. Kuzum, sen Hatice teyzeni bu gibi hususları düşünemeyecek kadar saf değil mi sanıyorsun? Kusura bakma canım teyzem ama... Anladım biricik yavrum. Boşuna üzme kendini bunlar için. Eh, desene bize yol göründü. Artık kalkayım da bismillah diyerek açarım şu telefonu. Duanda beni unutma yavrum. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle teyzeciğim. Rabbim hayırlarla karşılaştırsın. Beni haberdar et, olmaz mı? Feyza yaşlı kadın uzaklaşıncaya kadar kapının ağzından ayrılamadı. Hatice teyzenin gitgide küçülen silüeti sokağın sonunda kayboluncaya kadar yaşlı ve dalgın gözlerle onun ardından baktı. Sonra derin bir iç geçirerek kapıyı kapatıp içeriye, kendi günlük hayatına döndü. 47. ayrımın sonu, sayfa 510.